TR724 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın iki içimlik kahveye satılık oy başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 31 Mart akşamı Türkiye'nin gözünün İstanbul'da olacağı doğru. Ama sonuçları merakla beklenen başka şehirler de var. Hemen her seçim bölgesinde heyecan fırtınası eseceği kesin. Mahalle muhtar adayları arasında bile bugüne kadar rastlanmayan türden müthiş yarış söz konusu. Maaş ve çalışma şartları cazip hale geldiği için muhtarlık seçimlerinde aday enflasyonu yaşanıyor. 20 haneli bir köyde akraba 3 adayın yarıştığı haberlere de yansıdı. Amca, yeğen ve dayı muhtar koltuğuna oturabilmek için kapı kapı dolaşıyor. Her şey bir fazla oy için. Adaylardan birinin söylediğine bakın. Sandıktan ne çıkacağı belli olmaz. Belki rakibim olan amcamın eşi bana oy verecek. Allah'tan köylerdeki rekabet diğer yerlerde yaşandığı gibi sert ve acımasız değil. Akraba adayların arasında tatlı bir rekabet var. Vaktiyle akrabası karşısında seçimi kaybeden 30 yıllık muhtarın mührü vermemek için o madeni yuvarlak nesneyi yuttuğunu hatırlatırım. Boşuna dememişler. Mühür kimdeyse Süleyman o. Mühür midede olunca da mı? Köylerde bile muhtarın kim olacağı merakla beklenirken, illerin, büyük şehirlerin seçimi görmezden gelinebilir mi? Ben İstanbul'dan sonra sandık sonuçlarına dikkat kesileceğim şehirlerin başında Şanlıurfa var. AKP'den 4 dönem milletvekilliği yapan Kasım Gülpınar, Erdoğan'ın baş danışmanı iken aday belirleme sürecinde kendisine danışılmamasına tepki göstererek partisinden istifa etti ve yeniden Refah Partisi'nden aday oldu. Onun ayrılmasıyla Şanlıurfa'da on binlerce partili AKP'den koptu. Söylediğine göre adaylık talebi yoktu. Gülpınar siyasete veda edip yurt dışına gitmenin hazırlıklarını yapıyordu. Adaylığı bir tepkinin sonucu. Gülpınar'ın adaylığını ilk başlarda sorun yapmayan AKP, tabanındaki çözülmeyi görünce Gülpınar'ın çekilmesi için her yolu denedi. Ancak başarılı olamadı. Yozgatlı eski bakan Bekir Bozdağ, mitili Şanlıurfa'ya attı, gece gündüz Gülpınar'a mesaj göndermekle meşgul. Gülpınar Naimi aşireti mensubu siyasetçi bir ailenin çocuğu. Babası Cenap Gülpınar önce ANAP'tan milletvekili seçildi, sonra AKP'den. Ardından bayrağı oğluna devretti. Cenap Gülpınar yakın tarihin siyasi gidişatını etkileyen bir siyasetçi. 1991 ANAP Kongresi'nde Yıldırım Akbulut'la Mesut Yılmaz arasındaki adaylık yarışı bıçak sırtındayken Gülpınar bakanlık vaadi karşılığında saf değiştirdi ve Şanlıurfa delegeleriyle birlikte Mesut Yılmaz'ın tarafına geçti. Yılmaz Gülpınar'ın desteğiyle kongreyi kazandı. ANAP'ın başına geçti ve hükümeti kurmakla görevlendirildi. Yılmaz başbakanlık, Cenap Gülpınar da devlet bakanlığı koltuğuna oturdu. Eğer Akbulut Gülpınar'ın bakanlık beklentisine olumlu cevap verseydi, siyasi tarih farklı yazılacaktı. Bu partide muhafazakarların mevzi kaybetmesi ve dışlanmasını Erbakan'ın Refah Partisi çok iyi kullandı. Erbakan, partisinin kapısını ANAP'tan gelen isimlere açtı ve kamuoyunda ses getiren transferler yaptı. ANAP geriledi, ilk seçimde iktidardan düştü, Refah Partisi yükselişe geçti ve bir dönem sonra birinci parti oldu. Kelebeğin kanatlarını çırpması dünya üzerinde değişimlere sebep olurken, yan yana dizilmiş taşları peş peşe deviren domino etkisinin radikal değişimlere yol açmaması mümkün mü? Bu olaya siyasette Gülpınar etkisi dense yeri. Oğul Gülpınar acaba babası gibi siyasetin kaderini belirleyebilir mi? Niye olmasın? Bugün yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart'ta sürpriz yapabileceğinden söz ediliyorsa bu biraz da Şanlıurfa'daki iddiası yüzünden. Fatih Erbakan birkaç gün önce Şanlıurfa'da AKP'lilerin gözünü korkutan kalabalık ve coşkulu bir miting yaptı. Miting meydanı tek başına kriter olursa Gülpınar'ın seçimi kazanma ihtimalinin yüksekliğinden dem vurabiliriz. İstanbul'da İmamoğlu gibi muhalefet adaylarının hemen hepsi adeta yedi düvele karşı mücadele veriyor. Şanlıurfa'da pabucun pahalı olduğunu gören AKP, devletin ve partinin bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Hane başı başına 30 bin lira dağıtıldığı haberlere yansıdı. Kabul etmek lazım ki Türk seçmeninin oyu çok ucuz. Vatandaş iki içimlik kahve ya da bir başörtüsü karşılığında asla oy vermem dediği AKP'ye dümen kırabiliyor. Seçim sürecinde emeklilerin maaş artışı dışında iktidardan toplumsal bir talepte bulunanlara rastladınız mı? Acı ama gerçek talep ve vaatler hep para, pul ve menfaat üzerine. Toplumda demokrasi ya da hukuk talebi yok. Türkiye'de kriz sadece ekonomide mi yaşanıyor? Eski bakanlardan Ertuğrul Günay şu sözleri söylerken haksız mı? Seçim kampanyasında herkese her şeyi vaat eden adaylardan birinden, ülkede kol gezen haksızlık, hukuksuzluk, ayrımcılık, KHK'lılara reva görülenler, insanların ekmeğiyle oynanması gibi vahim sorunların düzeltmek ellerinde olmasa da bilindiğine dair bir cümle duysaydık. Ne yazık ki hak, hukuk, adalet, ahlak namına bir cümle duymadık. Çünkü toplumun bu yönde bir talebi yok. Yoksa oy getireceğini bilse adaylar durur mu? Neleri vaat etmezler ki? Bir zamanlar Anadolu irfanından, toplumun sağduyusundan, seçmenin ferasetinden söz edilirdi. Hepsi koca bir yalanmış. Ya da bu değerler vardı fakat AKP yozlaştırdı, talan etti denebilir. Değerlerini, kutsallarını, inancını, vicdanını siyaset pazarında 3 kuruşa satışa çıkaran bir toplumdan ne beklenir ki? Erdoğan'ın satın alamadığı kaç kişi grup kaldı? Amerika'nın efsane siyahi liderlerinden Malcolm X'in ilk okuduğumda beni çarpan o cümlesini hatırlıyorum. Hasiyetimi ve inancımı satın alamadılar. En büyük öfkeleri buna. AKP'nin haysiyetini, inancını satın alamadığı kaç kişi, kaç grup kaldı ki? Şimdi anladınız mı Erdoğan'ın dinmeyen öfkesinin sebebini? Malcolm X bazılarının yanıtını aradığı sorunun cevabını yıllar önce vermiş. Evet, haysiyetler, inançlar, vicdanlar siyaset pazarında haraç mezat satışta. Alan memnun, satan memnun. Bize de bu gerçeği fotoğraflayıp tarihe not etmek düşüyor. Yanaklarında muktedirlerin öpücüklere boğduğu dudak izleriyle dolaşmaktansa, sillinin yumruğun morarttığı çehreyle dolaşmak yeğdir. Bunun manevi hazzını yaşayan bilir. Neyse, bu başka bir yazının konusu. İmamoğlu ve Gülpınar gibi isimler seçimi kazanırsa sadece rakiplerini alt etmiş olmayacak. Çok daha ötesini başaracaklar. Şanlıurfa'nın seçiminden bahsederken Eşref Fakıbaba'nın hikayesini hatırlamamak olur mu? Erdoğan en güçlü olduğu dönemde Fakıbaba'yı aday göstermedi. Ceketimi koysam seçilir dedi ve sandıkta büyük bozgun yaşadı. Fakıbaba parti desteği olmaksızın bağımsız aday olarak girdiği seçimi tek başına kazandı. Urfa'nın tarihinde şanlı direnişler eksik değil. Bakalım direnişin şehri, peygamberler diyarı Şanlıurfa, 31 Mart'ta AKP'nin Nemrut'u aratmayan paralı pullu, ahlaksız ve vicdansız siyasetine teslim mi olacak, yoksa yeni bir destan mı yazacak? Her Nemrut'un bir İbrahim'i var diyebilecek mi? Bilmem anlatabildim mi neden Şanlıurfa'ya dikkat kesildiğimi? Çok boyutlu sonuçlar doğuracak 31 Mart Şanlıurfa seçimi merak edilmez mi? Sandık rakamlarına dikkat kesileceğim diğer şehir, depremin vurduğu ve küllerinden doğum sancısı yaşayan Hatay. Kamuoyunda Lütfi Savaş'ın CHP'den, Gökhan Zan'ın tipten adaylığı çok tartışıldı. Başka aday arayışına da giren Özgür Özel, şehirden ve parti içinden gelen tepkilere kulaklarını kapattı ve Savaş'ı CHP'nin adayı olarak duyurdu. Hatay'da 31 Mart'ta sadece Savaş değil, Özel'in bu kararı da oylanacak. Savaş renkli bir politikacı. İlkin AKP'den belediye başkanı seçildi, şehrin güçlü adamı Sadullah Ergin'le anlaşamadı, CHP'ye geçti. Bu ikili 2014 seçimlerinde karşı karşıya geldi, Savaş Ergin'i yendi. Depremin ve yılların yıprattığı Savaş'ın 31 Mart macerasının nasıl sonuçlanacağı merak edilmez mi? Başa yarışabilmesi mümkün olmayan Gökhan Zan adaylığıyla gündeme geldi. İYİ Parti'de başladığı siyasi hayatı tipte son buldu. Zan, 10 ay gibi kısa zaman diliminde siyasetin bir ucundan diğer ucuna savruldu. Bu yetmezmiş gibi AKP ile el altından yaptığı görüşmeler deşifre oldu. Hatay'ın sempatik ve yanık sesiyken bir anda skandalların adamına dönüştü. Seçim pusulalarında Gökhan Zan ismi yer alacak. Partisinin vetosu ve kırmızı kartına rağmen Zan adaylıktan çekilmediğini ve mücadelesini sürdüreceğini duyurdu. Hatay'da Şanlıurfa gibi kadim şehirlerden. Habib ve Necar'ın memleketi, Yasin suresinde geçen, şehrin öte başından koşarak gelen ve kavmine ''Durun, elçilere uyun'' diye göğsünü siper eden o büyük insanın adına cami var Hatay'da. Hatay, 31 Mart'ta hemşehrisi gibi haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, kısaca zulme dur diyebilecek mi? Yoksa AKP'nin vaat ettiği devletin nimetlerine ve Erdoğan'ın ''Oy yoksa hizmet de yok'' tehdidine teslim mi olacak? Her şehrin 31 Mart'ı farklı elbette. Bir Balıkesir, bir Bursa, bir Mersin, bir Adana, hatta Mardin. Hepsi tek tek ele alınmaya değer. Ben son iki yazıda zaman ve yerin sınırlı olması nedeniyle üç büyük şehir Şanlıurfa ve Hatay'a ve de muhtarlıklara dikkatinizi çekmek istedim. 31 Mart'ta Türkiye kaderini oylayacak. Vatandaş da haysiyetini, inancını, ahlakını ve vicdanını. Hadi bakalım, kolay gelsin, diyor Necip Bahadır TR724'teki köşesinde.